Sonradan ortaya çıkmış, türedi bir davanın temsilcileri değilsiniz. Siz yeni bir dava ortaya koyuyor değilsiniz. Siz bir bid'at ortaya koyuyor değilsiniz. Sizin davanız dünyanın en eski davası. Bunun şuuru ve gururu içinde olacaksınız. Ve sizin davanız Allah'ın gönderdiği dava, öbürlerinin, başka zihniyetlerin davası, insanların ortaya koyduğu bir dava. İnsanların davasını savunmak mı insanı şerefli kılar, yoksa Allah'ın davasını savunmak mı?
الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده وحبيبه ورسوله Allahumma lekel hamdu bil iman ve lekel hamdu bil islam ve lekel hamdu bil kur'an ve lekel hamdu bi nebiyyike Muhammedin sallallahu ta'ala aleyhi ve sellem. Allahumma lekel hamdu bima khalaqtana ve razaqtana ve hedeytana ve kafaytana ve allamtana ve farrajta anna. Allahumma lekel hamdu bi kulli ni'metin en'amta biha aleyna fi kadimin ev hadis أو سر أو علانية أو خاصة أو عامة أو حي أو ميت اللهم لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم سبحانك لا فهم لنا إلا ما فهمتنا إنك أنت الجواد الكريم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا أفرع علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين اللهم آمين. Kıymetli kardeşlerim, Zariyat suresinin sonuna geldik. Allah Azze ve Celle en son ele aldığımız ayetlerde tüm peygamberlere aynı şekilde ithamlarda bulunulduğunu anlatmış idi. Tarih boyunca bütün müşrik ve kafir kavimler peygamberlerin ya sihirbazlıkla ya da mecnun olmakla itham ettiler. Halbuki peygamberlerin önceki hayatlarında böyle bir şey kendilerinden görülmüş değildi. Bunu kendileri çok iyi bilmekteydiler. Peygamber onların arasında doğmuş, onların arasında büyümüştü. Hayatında hiçbir zaman sihirle de uğraşmamış ve hiçbir zamanda cinnet geçirmemişti. Söyleyecek bir laf bulamayanlar, iftira atmaktan başka çare bulamamışlar ve tarih boyunca aynı iftiraları atmışlar. Ve Allah Azze ve Celle onların karakterlerinin ve başvurdukları iftiranın aynı olduğunu ifade etmek için buyurmuştu ki onlar bunu birbirlerine vasiyet mi etmişler? Hep aynı şeyi söylüyorlar. Haydi peygamberler aynı şeyi söylerler. Çünkü onlar aynı kaynaktan almaktadırlar. Hak tektir, batıl çoktur. Hakkın tek olmasından ötürü hakkı savunanlar her zaman aynı şeyi söylemek zorundadırlar. Ama batılı savunanlar aynı şeyi söylemek zorunda değiller. Çünkü batıl çoktur. 2 kere 2 ile ilgili hak olan 4 olmasıdır. Ama batıl çoktur. İstediğiniz kadar batıl söyleyebilirsiniz, yanlış söyleyebilirsiniz. Neden onlar her seferinde aynı şeyi söylerler? Çünkü peygamberlerin göstermiş olduğu mucizeleri başka türlü izah edememektedirler. Sihirbaz diyerek işin içinden çıkmak istemektedirler. Eğer sihirbaz ise o takdirde onlardan korkmaya da gerek yoktur. Çünkü sihirbazlar yeryüzünde devrimler gerçekleştirmezler. Sihirbazlar insanların nefislerini değiştirmezler. Sihirbazlar medeniyet esasları ortaya koymazlar. Sihirbazlar mevcut sistemlerle savaşmazlar, onlarla mücadele etmezler. Eğer sihirbaz ise o takdirde ondan neden çekinmektedirler? Aslında kendileri çok iyi bilmektedirler. O peygamberlerin sihirbaz olmadığını çok iyi bilirler. Onlara verilen mucizelerin hiçbir sihirbaz tarafından gösterilemediğini, hangi sihirbaz denizin yarılmasını, açılmasını sağlamış, hangi sihirbaz bir kayanın içerisinden bir deveyi çıkartmış, hangi sihirbaz Kur'an gibi bir kitap ortaya koymuş, insanı tanıyan, gelecekten haberler veren, gökyüzünden, yeryüzünden, denizin dibinden bilimsel bir takım gerçeklere haber veren, insanı insan eden esasları içeren ve 600 sayfa olmasına rağmen normal zekalı bir insan tarafından ezberlenebilen, hangi sihirbaz böyle bir eser ortaya koymuş? Hangi sihirbaz iman esaslarını, ibadet esaslarını, ahlak esaslarını, muamelat esaslarını toplumun huzurla yaşayabilmesi için gerekli olan ceza hukukunu, gündelik hayatla ilgili bir takım esasları hangi sihirbaz ortaya koymuş? Var mı böyle bir sihirbaz dünyada? Denizleri yaran bir sihirbaz, gökteki ayı yaran bir sihirbaz, hurma kütüğünü inleten bir sihirbaz, var mı parmaklarından suyun fışkırdığı bir sihirbaz? Var mıdır gelecekten haber vermiş ve aynen çıkmış olan bir sihirbaz? Var mıdır insana uygun medeniyet esaslarını ortaya koymuş olan bir sihirbaz? Yeryüzünde devrimler yapmış olan, inkılaplar gerçekleştiren, hem iç alemlerinde hem dış alemde, hem insanların iç aleminde inkılaplar gerçekleştiren, hem de memleketlerde inkılaplar gerçekleştiren, şirkin belini kıran, şirke karşı mücadele eden, böyle bir davası olan bir sihirbaz var mıdır? Yalan söyledikleri buradan belliydi. Sihirbazları biliyorlardı. Hiçbir sihirbazda böyle bir özellik olmadığını da çok iyi biliyorlardı. Ama söyleyecek bir şey bulamıyorlardı. Çünkü Allah'ın kelamı etkiliydi. İnsanlar üzerinde tesir ediyordu. O yüzden ancak sihir olarak bunu isimlendirebiliyorlardı. Sihrun yu'ser diyorlardı. Etkili bir sihirden başka bir şey değil. Demek etkileniyorlardı. Hazreti Peygamber sabaha kadar Kur'an okuyordu kendi evinde. Mekke'nin en azılı müşrikleri, Ebu Cehilleri, Efendimizin evinin etrafında sabaha kadar onun okunmuş olduğu Kur'an'ı dinlemekten kendilerini alamıyorlardı. Sabahtan akşama kadar ona düşmanlık yapanlar, onun dinlenilmemesini sağlamaya çalışanlar, onu dinlemeyin diyenler, ellerini birbirine vuranlar, taşları birbirine vuranlar, iftiralar atanlar, o bir sihirbazdır diyenler, kendileri onu sabaha kadar dinlemekten kendilerini alıkoyamadılar. Kelamullah olduğu için tesir ediyordu. Sihri ser değildi ama kelamullah'tı. Sihir ne ki ondan çok daha tesirliydi. İnsanı yaratan tarafından gönderildiği için. Bugün de öyledir. Bugün de aslında aynı şeyi belki söylemiyorlar ama kendi iç alemlerinde aslında bunu konuşuyorlar. Kendi iç alemlerinde mutlaka şunu söylüyorlar. Bu nesil nasıl ortaya çıktı? Biz bunları kadınları açmak saçmakla başka bir aleme çektik. Fakat bunlar yine döndüler geldiler. Kendi medeniyetlerini ister hale geldiler. Biz bunları içkiyle, kumarla, zina ile, faiz ile her alanda bir takım tuzaklar hazırladık. Her alanda onları başka alemlere çektik. Gençlere göre tuzaklar hazırladık. Orta yaşlılara göre başka tuzaklar hazırladık. Yaşlılara göre başka, kadına göre başka, erkeğe göre başka, herkese göre tuzaklar hazırladık. Fakat buna rağmen bu nesil nasıl oldu da ortaya çıktı? Bu İslamcılar nasıl ortaya çıktılar? Normalde sizin burada olmamanız gerekiyor. Bu eğitim sisteminden geçmiş olanların, şu televizyonları seyretmiş olanların, şu ideolojilerin tesiri altında kalmış olanların, yıllarca bu ideolojilerle eğitilmiş olanların, aslında burada olmaması, başka ortamlarda olmaları gerekiyor. Bu gençlerin burada olmaması gerekiyor. Dışarıda nefsi tahrik eden her şey var olduğu halde, yine de onlar o nefsi arzularını terk edip, Rablerine kulluk yapmayı istiyorlarsa, bunu öğrenmek için geliyorlarsa, işte bu onları şaşırtıyor. Nasıl oluyor diyorlar. Biz onların nefislerini tahrik etmek için her türlü ortamı hazırladık. Hangi sihir ve hangi sihirbaz bunları etkiliyor? Her peygambere sihirbaz dediler. Sihirbaz gibi insanları etkiliyor dediler. Şimdi aynısını İslam davetçilerine söylüyorlar. Bunları kim bu hale getirdi? Dünyanın her tarafında İslami hareketler var. Ümmet Muhammed 3 asır sonra da olsa Ashab-ı Kehf'in uyanması gibi uyanmaya başladı. Ve bunu görenler hangi sihirbaz bunları uyandırdı diyor. Hangi sihirbaz bunları etkiledi? Daha evvel peygamberimize söylenmiş olan, peygamberlere söylenmiş olan şeyler bugün belki İslam davetçilerine söylenmek isteniliyor. Belki o şekilde ifade edilmiyor. Ama yine aslında onlar kendi aralarında konuşurlarken nerede hata ettik diyorlar. Bunları tekrardan dinlerine döndüren nedir? Normalde böyle olmaması gerekiyordu. Bu fabrikadan sizin gibilerin çıkmaması, bizim gibilerin çıkmaması gerekiyordu. Bu fabrikadan başka türlü insanların çıkması gerekiyordu. Ama nerede hata ettik diyorlar. Suçlu arıyorlar. Filan hocanın eseri mi, filan partinin mi, filan vakfın mı, kimin eseri? Suçlu arıyorlar. Kim yeniden uyandırdı bunları?
Kim yeniden bunları değiştirdi ve yeniden Rablerine dönmeyi ister hale geldiler? Kimin tesiriyle suçlu arıyorlar? Onlar suçluyu bulamıyorlar. Onlar falan hocayı, filan cemaati, filan vakfı, falan partiyi suçluyor olabilirler. Anlamıyorlar. Onlar gerçek faili bulamıyorlar. Ben onlara gerçek faili söyleyeyim. Gerçek fail, insanları tekrardan değiştiren ve insanları yeniden etkileyen kelamullah olan Kur'an'dır. Kur'an insanlar üzerinde etkilidir. Çünkü kelamullah'tır. Onlar anlamıyor, başka suçlular arıyorlar. Eğer gücünüz yetiyorsa Kur'an'ı değiştirin. Eğer gücünüz yetiyorsa Kur'an'ın etkisini kaldırın. Eğer bunlara gücünüz varsa yapın, başka türlü Kur'an'ın önüne geçemez, onu durduramazsınız. Ya Kur'an'ı değiştireceksiniz, bozacaksınız ya da başka türlü Kur'an'ın etkili olmasını durduramayacaksınız. Ve Allah Azze ve Celle Kur'an'ın değiştirilemeyeceğini bize bildirmektedir. Ve Kur'an'ın Allah tarafından koruma altında olduğunu bildirmektedir. Madem ki bu da mümkün değil, o zaman ey İslam düşmanları, hiçbir çareniz yok. Boşuna uğraşmayın. Müslümanların yeniden Rablerine dönmelerini durduramayacaksınız. İstediğiniz kadar tuzaklar hazırlayın. Her balığa göre yem hazırlayın. Her balığa göre olta hazırlayın. Her balığa göre usta bir balıkçı hazırlayın. Ne yaparsanız yapın, herkesi bir şekilde avlamanın yollarını arayın. Fakat yine de Allah'ın muhlis ve muhles kulları her zaman olacak. Ve Kur'an onları her zaman etkileyecek. Ve hiçbir zaman da bunu durduramayacaksınız. Hem Kur'an kelamullah olduğu için, yaratıcı tarafından gönderildiği için, yaratan yarattığını bilmez mi? Onu etkileyecek şekilde gönderdi. Hem ondan dolayı Kur'an tesir ettiği için yeryüzünde yeni inkılaplar meydana getirecek. Hem de insanın fıtratı, her doğan İslam fıtratı üzere yaratıldığı için suçlu arıyorlar ya, onlar bulamıyorlar. Falanı filanı suçlu zannediyorlar. O böyle insanları etkiledi zannediyorlar. Halbuki etki insana ait değil. Etki Kur'an'a aittir. Ve etkilenmesi, insanın etkilenmesi İslam fıtratı üzere yaratılıyor olmasındandır. Her doğan İslam fıtratı üzere yaratılır buyuruyor Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Dolayısıyla herkes İslam'a temayüllü olarak, İslam'a uygun olarak yaratılmaktadır. İşte onun için sonuçta ona birisi hakikati hatırlattığı zaman bir gün, ama bugün ama yarın mutlaka onun içindeki hakikate meyil ortaya çıkacak ve yeniden hakka dönüş yapacak. Bunu engelleyemeyecekler. Hakikati arayanlar, İslam fıtratı üzere yaratılmış olduğu için hakikat kendisine hatırlatıldığı zaman derhal anlayacak ve yeniden Rabbine dönecektir. Olan budur. Eğer bunu değiştirebiliyorlarsa buyursunlar, yapsınlar. Ya Kur'an'ı değiştirecekler ya da insanın fıtratını. Her ikisini de yapmaları madem ki mümkün değil, o halde bu gelişmeleri durduramayacaklarını da bilsinler. İsterse 1000 kişiyi, isterse 10.000 kişiyi idama mahkum etsinler. Bu gelişmeleri hiçbir şekilde durduramayacaklar. Çünkü Kur'an tesirlidir. Çünkü her doğan İslam fıtratı üzere yaratılmaktadır. Onlar suçlu arıyorlar. Allah Azze ve Celle'nin kitabının etkili olduğunu anlamak istemiyor, bunu itiraf etmek istemiyorlar. Her doğanın İslam'a temayüllü olarak yaratıldığını kabullenmek istemiyorlar. Yoksa gerçekten de normalde bir gencin burada ne işi var? Hakikaten de haydi yaşlıları anladık. Gençlerin burada ne işi var? Şöyle bir bakın. Yaşlıdan çok genç var. Burada neredeyse yaşlı yok. Gençlerin burada ne işi var? Aslında şaşırmaları gayet doğal. Sihir demeleri, geçmişte sihir diyorlardı. Bugün de başka şeyler söylüyorlar. İrticacı diyecekler, gerici diyecekler. Bir takım şeyler söyleyecekler ve insanların uzaklaşmasını sağlamak isteyecekler. Bunu 90 yıldır, 100 yıldır yapıyorlar. Buna rağmen yeni bir nesil meydana geliyor. Demek ki bu da para etmiyor. Allah Azze ve Celle onların stratejilerini bize öğretiyor. Kur'an'a bu gözle bakılsa, kafirlerin takip etmiş olduğu stratejileri tespit etmemiz mümkün. Onların gizli görüşmelerini bir takım cihazlarla almaya gerek yok. Onların takip edecekleri stratejileri tespit etmek için Kur'an'ı bilmek yeterlidir. Tarih boyunca hangi stratejileri takip ettilerse bugün de aynı stratejiyi takip edecekler, emin olun. O gün ne dedilerse bugün de onun benzerlerini söylüyorlar, emin olun. Onların özel toplantılarına sızmanızın, cihazlarla tespit etmenizin gereği yok. Kur'an'ı dikkatle okuyalım. Allah Azze ve Celle onların stratejilerini öğretiyor. Ve buna karşı Allah'ın stratejisi de var. İnnehum yekidune keyde ve ekidu keyde. Onlar bir takım tuzaklar hazırlıyor, planlar yapıyorlar. Siz o planları bilmeyebilirsiniz. Ve ekidu keyde, ben de onlara karşı tuzak hazırlıyorum, plan yapıyorum. Ve inne keydi metin, benim tuzağım sağlamdır. Onlarınki sağlam değildir. Allah Azze ve Celle onların izlediği taktikleri de öğretir. Ona karşı bize taktikler de öğretir. Ne yapacağımızı da bize öğretir. Yeter ki müminler Kur'an'ı okurken sadece ibadet ve ahlak kitabı okur gibi okumasınlar. Bu kitabı okurken stratejik kitabı olduğunu da bilsinler. Hareket metodunu öğreten bir kitap olduğunu da bilsinler. Müslümanların nasıl bir mücadele yöntemi takip etmeleri gerektiğini öğreten bir kitap. Bu kitabı okurken bu şekilde okusunlar. O zaman başka yöntemlerden kurtulurlar. Ve Allah'ın takip etmemizi istediği strateji ve metodu takip etmiş oluruz. Ve yanlış yollardan kurtulmuş oluruz. Allah Azze ve Celle onlar bunu birbirlerine vasiyet mi ettiler buyuruyor. Hep aynısını söylüyorlar. Hepsi sihirbaz dedi, mecnun dedi, kahin dedi. Hepsi aynı şeyleri söylediler. Tuğyan ettikleri için. Aynı günah, aynı söylemleri doğuruyormuş demek ki. Onların böyle söylemesinin, hepsinin anlaşmışlar gibi aynı şeyi söylemelerinin sebebi hepsinin de tuğyan içinde olması. Tuğyan içinde olanlar demek ki haddini aşmış olanlar, kendini kul olduğunu unutmuş olanlar demek ki aynı söylemlerde bulunacaklar. aynı şeyleri söyleyecekler. Çünkü günah aynıdır, ahlak aynıdır, sonuçları da aynı olacaktır. Aynı söylemlerde bulunacaklardır. Bugünkü kafirlere de baksanız, onların da benzeri şeyler söylediklerini görürsünüz. Ve bunda da sebep olarak onların tuğyan içinde olmalarını görebilirsiniz. Tuğyan içinde olanlar, hadlerini aşanlar, Allah'ın istediğini isteyen, Allah'ın medeniyetini isteyen kimselere gerici demek suretiyle hadlerini aşarlar. Bize bir insan olarak istediklerini söyleyebilirler. Fakat Allah'ın medeniyetini savunanlara gerici demek insanın haddini aşmasıdır. Çünkü onlar kendilerinin ortaya koymuş olduğu bir nizamı savunmuyorlar. Allah'ın gönderdiğini savunuyorlar. Allah'ın gönderdiğini savunanlara bir takım laflar söylemek Allah'a söylemek demektir. Bu insanın haddini aşmasıdır. Başını örten bir kızı mahkemeye verenler, onunla mücadele edenler, onu okula almayanlar, ona karşı yapmış olmuyorlar, ona emredene karşı yapmış oluyorlar. Allah'a isyan etmiş oluyorlar. Aynı şekilde Allah'ın medeniyetini savunanlara bir takım laflar söyleyenler haddini aşıyor, Allah'a söylemiş oluyorlar. Allah Azze ve Celle bize onların ne gibi ifadeler kullandıklarını anlatarak aynı zamanda teselli vermektedir. Ey müminler, teselli içerisinde olun. Hüzünlenmeyin, mahzun olmayın, size söylenmiş olan laflardan ötürü çok etkilenmeyin, Rabbiniz sizi teselli ediyor. Ey Resulüm, seni de teselli ediyor. Senden evvelki peygamberlere de aynısı söylendi. Sen bunu bilirsen teselli bulursun. Tek bana söylenmemiş yani. Bütün peygamberlere söylenmiş dersin ve rahatlarsın. Ve yolunun doğru olduğunu anlarsın. Yolundan şüphe etmemiş olursun. Ve aynı zamanda ey İslam davetçileri, siz de eğer bilirseniz, geçmişteki peygamberlere bile söylenmiş, on binlerce peygambere aynı laflar söylenmiş, demek ki ilk defa bize söylenmiyor diyeceksiniz, yolunuza devam edecek, üzülmeyeceksiniz. Hatta sevineceksiniz, peygamberlere söylenen size söylenmiş olduğu için sevineceksiniz. Onların izinden gittiğiniz için size bunlar söyleniyorsa o halde mahzun olmayacaksınız. Demek ki onların izindesiniz. Bırakın onları başkalarının izinden gitsinler. Siz peygamberlerin izinden gitmekle övünç duymalısınız ve bu davanın 50 senelik, 100 senelik ya da 1400 senelik bir dava olmadığını anlayacaksınız. Hazreti Adem'den beri aynı dava olduğunu bileceksiniz ve yeryüzünün en eski davasının La ilahe illallah davası olduğunu bileceksiniz ve onunla gurur duyacaksınız. Biz yeryüzünün en eski davasının temsilcileriyiz. Bunun gururu içinde, bunun şerefini damarlarınızda hissedeceksiniz. Yeryüzünün en haklı davası, en eski davası, peygamberlerin davası, onun devamını getiriyoruz diyeceksiniz. Ve bu şekilde müminler teselli bulacaklar ve yollarına ümit içerisinde devam edebilecekler. Allah Azze ve Celle bizi geçmişe götürüyor ara sıra. Bu davanın, geçmişten gelen davanın devamı olduğunu hatırlatıyor. Siz sonradan ortaya çıkmış, türedi bir davanın temsilcileri değilsiniz. Siz yeni bir dava ortaya koyuyor değilsiniz. Siz bir bid'at ortaya koyuyor değilsiniz. Sizin davanız dünyanın en eski davası. Bunun şuuru ve gururu içinde olacaksınız. Ve sizin davanız Allah'ın gönderdiği dava, öbürlerinin, başka zihniyetlerin davası, insanların ortaya koyduğu bir dava. İnsanların davasını savunmak mı insanı şerefli kılar, yoksa Allah'ın davasını savunmak mı? Allah Azze ve Celle İslam davetçilerine moral veriyor. Ve ey Resulüm, onlardan yüz çevir ve sen onlara karşı görevini yerine getirdikten sonra onları eğer kabul etmeyecek olurlarsa, sen de onlardan yüz çevirecek olursan bundan dolayı da kınanacak değilsin. Çünkü vazifeni yerine getirdin. Vazifeni yerine getirmeseydin, bunlar anlamazlar deseydin, bunlara konuşmaya gerek yok deseydin, o zaman kınanırdın. Vazife mahallini terk etseydin, Hazreti Yunus'un yaptığı gibi, o zaman kınanırdın. Ama sen vazife yerini terk etmiyorsun. Sen anlatman gerekenleri de anlatıyorsun. Ama onların içinden bazılarının kalplerinin mühürlendiğini hissettiğin zaman, artık anlamayacaklarını hissettiğin zaman, hatemallahu ala kulubihim ve ala sem'ihim ve ala ebsarihim gışave, Allah'ın onların kalbine ve kulaklarına mühür bastığını, gözlerine perde çektiğini hissettiğin, anladığın zaman, fetevelle anhum, artık onlardan yüz çevir. Daha fazla kendini yormana gerek yok. Başka insanlara anlatabilirsin. Bundan dolayı da kınanacak değilsin. Çünkü sen yapman gerekeni yaptın. وَذَكِّرْ فَاِنَّ ذِكْرَى تَنْفَعُ الْمُؤْمِنِينَ Öğüt ver ey Resulüm. Senin öğüt vermen müminlere fayda verecektir. İman etmiş olanlara fayda verecek. Sadece öğüt vermen ve hatırlatman yeterlidir. Çünkü zaten her insan İslam fıtratı üzere yaratılmaktadır. İşte onun için öğüt vermen ve hatırlatman yeterli. Çünkü sen onların fıtratını canlandırıyorsun sadece. Yaptığın sadece bundan ibarettir. Onların fıtratlarını canlandırıyorsun. Hatırlatman yeterlidir. Sen onlara hiç bilmedikleri bir şeyi öğretmiyorsun. Onlar daha ruhlar alemindeyken, Elestu bi Rabbikum diye ben onlara sormuştum ey Resulüm. Ben sizin Rabbiniz değil miyim demiştim. Onlar da bela diye cevap verdiler. Benim onların Rableri olduğumu kabul etti, itiraf ettiler. Dolayısıyla her doğan İslam fıtratı üzere yaratılıyor ve ruhlar alemindeyken İslam'ı kabul ettiler. Onun için sen sadece hatırlatsan yeter. Ondan dolayı dinde zorlama yok. فَاِنَّمَا اَنْتَ مُزَكِّرْ لَسْتَ عَلَيْهِمْ بِمُسَيْتِرْ Sen sadece hatırlatan, öğüt verensin, onların başında bir zorba değilsin. Hatırlatman yeterli. Bundan dolayı la ikraha fiddin buyurulmuş. Dinde zorlamanın olmaması bundan dolayı. Hatırlatmak yeterli olduğu için. Ve isteksizce dine girseler, güç ve kuvvet kullanmak suretiyle dine girmek zorunda kalsalar, zaten bu iman sayılmayacaktır. Öğüt ile iman ettikleri zaman, kılıçla değil, öğütle iman ettikleri zaman, sen onlara hatırlattığında, onları fıtratlarına döndürdüğünde, onlar o şekilde iman ederlerse, işte o zaman makbul olacaktır. İşte ondan dolayı dinde zorlama yok. Sen sadece hatırlat. Sen hatırlattığın zaman, sen hatırlatman müminlere fayda verecektir. Demek ki hatırlatmalar iman edenlere daha çok fayda vermektedir. Ya da iman etmek isteyenlere, mümin olmuş ya da imana meyletmiş olanlara, meseleye karşı ilgi duyanlara, imana ulaşmanın ilk basamağı ilgi duymaktır. Meseleye karşı ilgi duymayan, hakka karşı ilgi duymayan, bütün ilgisi paraya, pula, şehvete karşı olan, bütünüyle sevdiği şey makam olan, para olan, şehveti, arzuları olan böyle bir insana Allah iman nasip etmez. Çünkü o hakka karşı ilgi duymamaktadır. Ey Resulüm, hakka karşı ilgi duyanlara hatırlat. Onlar iman edebilirler. İlgilidirler. Ama ilgisi sadece başka şeylere olan, futbolla ilgilenir, hakikate karşı ilgi duymaz. Paraya karşı ilgi duyar, hakikate ilgi duymaz. İdeolojilere ilgi duyar, hakikate ilgi duymaz. Şehvetlerine karşı adeta tapar, taparcasına davranır ama hakikate karşı ilgi duymaz. Böyle olanlara Allah iman nasip etmez. İmanı arayanlara, hakikati arayanlara Allah iman nasip etmektedir. Ey Resulüm, iman etmek isteyenlere hatırlat. Ey Resulüm, iman edenlere de hatırlat. Onlar bilmiyorlarsa öğrenmiş olurlar. Biliyorlarsa hatırlamış olurlar. Onlara mutlaka senin öğüdün fayda verecektir. Allah Azze ve Celle müminlerden bahsediyor burada. Demek ki müminler sürekli olarak öğüde ihtiyaç duyarlar. Eğer uzun zaman öğüt dinlemeyecek olurlarsa, Rablerinin kelamından bir şeyler dinlemezlerse, sohbetlere katılmazlarsa, demek ki kendilerini kaybetmeye başlarlar. Mümin olsalar bile. Demek ki İman eskimektedir. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, imanınız elbiseniz gibi eskir buyuruyor. İmanınızı tazeleyiniz. Nasıl dediler? La ilahe illallah'ı çok tekrarlayın buyurdu. Allah'ı çok zikredin ki imanınız tazelensin. La ilahe illallah'ı çok tekrar edin. Allah'tan başka bir ilahın olmadığını, ondan başka bir otoritenin olmadığını, insanın üzerinde hakim olanın o olduğunu, kainatı idare ettiği gibi insanı da idare etmesi gerekenin o olduğunu tekrar edin. La ilahe illallah dediğiniz zaman bu şuur içerisinde söyleyin. İmanınız tazelensin. Demek ki insanın sürekli benzine ihtiyacı var. Allah Azze ve Celle burada müminlere fayda verir buyuruyor. Müminlere öğüt vermeye, hatırlatmaya devam et. Onlara mutlaka fayda verir buyuruyor. Demek ki müminlerin sürekli olarak buna ihtiyacı vardır. Demek ki ben müminim demek yetmez. Benim bunlara ihtiyacım yok diye düşünmek kibirdir. Allah'ın kelamına insan nasıl ihtiyaç duymaz? İnsan nasıl Müslümanlarla bir arada olmaya ihtiyaç duymaz? İnsan nasıl olur da öğüde ihtiyaç duymaz? Fezekkir in nefaati zikra. Öğüt ver, hatırlat ey Resulüm. Öğüt fayda verecekse, yani fayda verir. İn nefaati zikra, fayda verecekse, ev lem tenfa, isterse de fayda vermesin. Öğüt fayda verecekse, Seyezzekkeru men yahşe. Mutlaka Allah'tan haşyet duyan, Allah'ı koyması gereken makama koyan, Allah'a saygı duyana öğüt fayda verecektir. Seyezzekkeru men yahşe ve yetecennebuhel eşka. En şakî olan, en bedbah olan, şakî olana ise fayda vermeyecek ve onlar büsbütün kaçacaktır. Ama muttaki olanlara, Allah'tan korkan ve haşyet duyanlara öğüt mutlaka fayda verecektir. Allah Azze ve Celle müminlerin benzine ihtiyacı olduğuna temas etmiş oluyor. Yani sadece kafirlere hatırlat demiyor. Müminlere fayda verecek diyor. Daha ziyade onlara faydalıdır yani kelamullah. Ve öğütler, hatırlatmalar en çok onlar istifade edecektir. Çünkü iman etmişler. Ama iman edenler de benim bunlara ihtiyacım yok derse, o zaman bu Kur'an kime tesir edecek? Benzine ihtiyacımız var. Yıllarca faaliyetlerin içinde bulunmuş, Müslüman bir topluluğun arasında yer almış, belki ufak tefek bir takım şeyler de yapmış ve sonradan da ayağa kaydıkça kaymış, uzaklaştıkça uzaklaşmış. Dökülenler neden dökülmektedirler? Dökülmelerinin bir sebebi de işte budur. Daima benzin almamışlar, öğüt almamışlar ve artık kendilerini öğüde ihtiyaçsız görmüşler. Kendilerini müstani görmeye başlamışlar ve bunlar benim için değil gibi düşünmüşler. Halbuki Allah Azze ve Celle öğüt ver buyuruyor ve o öğüt müminlere fayda verecek. Onların gevşemelerini durduracak, pasifleşmemelerini sağlayacak, onları zinde tutacak, onların harekete geçmelerini sağlayacak. Ama eğer onlar böyle düşünmezlerse, öğüde kendilerini ihtiyaçsız gibi görürlerse, bu müşriklerin ahlakıdır. Kelle innel insane le yetgâ erra'âhu stagne. Hayır, insan azgınlık yapar, tuğyan eder, haddini aşar, kendini müstağni gördüğü için, öğüde ihtiyaçsız gördüğü için, kendini bir şey zannettiği için, alaktan yaratıldığını, çamurdan yaratıldığını unuttuğu için. فَلْيَنْظُرُ الْاِنْسَانُ مِمَّ خُلِقْ. İnsan neden yaratıldığını hele bir baksın, o zaman anlayacak hiçbir şey olduğunu, bir şey olmadığını, işte o zaman anlayacak ve kendini müstağni görmeyecek, böyle bir ahlaktan kurtulmuş olacak. Ey Resulüm, onları hatırlat. Muhakkak zikir, hatırlatma müminlere fayda verir. Ve ma halaktul cinne vel insa illa liyabudun. Neyi hatırlatacak Hazreti Peygamber? Ayetler arasında bağlantı var. Onlara öğüt ver dedikten sonra, onlara hatırlat, senin öğüdün mutlaka fayda verir. Mümin olanlar daha çok istifade eder, imana yaklaşmış olanlar da belki iman eder dedikten sonra, hangi meseleyi öğüt vermeliymiş İslam davetçileri? Öncelik neymiş, hangi meseleye verilmeliymiş? Öncelikle hangi meseleyi daha çok anlatmalıymışız? Ayetler arasında bağlantı var. Ve Allah Azze ve Celle buyuruyor ki, işte bu meseleyi öğüt ver. Ben cinleri ve insanları sadece ve sadece bana kulluk etsinler diye yarattım. Başka bir sebeple yaratmadım. Ve ma halaktu. Başka bir sebeple yaratmadım. Cinleri de insanları da. Hakikatte bütün mahlukat Allah'a kulluk ediyor. Ama bu ayette sadece cin ve insandan bahsediliyor. Çünkü cinler ve insanlar imtihandadır. Diğer varlıklara gelince, ya onlar melekler gibi imtihanda olmayan, aklı olsa bile nefsi olmayan varlıklardır. O yüzden imtihanda değildirler. Zaten günah işleyememektedirler. Ve zaten onlar Allah'a kulluk yapmaktan memnundurlar ve hiç usanmamaktadırlar. Meleklerin nefsi olmadığı için ibadetten usanmazlar. Meleklerin nefsi olmadığı için başka bir şeyi arzu etmezler. Melekler için en güzel şey Allah'a secde etmektir. İnsanın nefsi arzularına uymakla elde etmiş olduğu lezzetin misli mislini melek Rabbine secde etmekten alır. O yüzden onlar imtihanda değiller. Nefisleri olmadığı için ya da cansız varlıklar, onlar da Allah'a tesbih etmekte ve kulluk yapmaktadırlar. Yusabbihu lillahi ma fis semavati vel ard. Göklerde ve yerde her ne varsa, aklınıza gelen gelmeyen hepsi Allah'ı tesbih eder. Ama burada Allah Azze ve Celle onlardan bahsetmiyor. Her ne kadar bütün mahlukat Allah'a ibadet ediyorsa da, fıtratları icabı, fıtraten zaten Allah'a kul olmaktadırlar. Arı Allah'ın emrettiği gibi yaratıldığı günden itibaren bal yapmaya devam etmektedir. Rabbini zikretmeye de devam etmektedir. O isteyerek ya da istemeyerek Allah'a itaat etmektedir. Cansızlar da öyle. Taşlar, toprak, bütün cansız varlıklar, yıldızlar, gezegenler, hepsi Allah'ın verdiği vazifeyi yerine getirmekte ve bu şekilde Allah'a ibadet etmiş olmaktadırlar. İbadet sadece eğilmek, doğrulmak değildir. Ne sadece namaz, ne de sadece oruç, ne de sadece zekattır. İbadet bütün hayatı içine alan bir kavramdır. Buluğa erdiğiniz günden itibaren yapmış olduğunuz, bilinçli olarak yapmış olduğunuz bütün hareketler ibadet kapsamına girebilir. O yüzden Müslümanın çalışması da ibadettir denilmiş. Eğer Allah'ın koyduğu kanunlara göre çalışıyorsam ve sadece hayatın icabı olarak çalışıyor, gönlünde, kalbinde dünya sevgisi olduğu için değil, Rabbine kulluk yapmak maksadıyla, helal lokma kazanmak maksadıyla çalışıyor ise, kurallara bağlı kalarak çalışıyorsa ve başka bir şeye rağbet etmiyorsa, kalbinde hep Allah varsa, iş yaparken bile kalbinde Allah varsa, onun yapmış olduğu o hareketler, o çalışma yine ibadet hükmünde olmaktadır. Ben insanları başka bir maksatla değil, sadece insanları ve cinleri başka bir maksatla değil, sadece bana ibadet etsinler diye yarattım buyuruyor. Böylece insana hedef gösteriliyor. Ey insan, senin hedefin, yeryüzündeki hedefin bu olmalı. Eğer Allah'a kulluk dışında başka maksatlar için yaşıyorsan, hedefinin dışına çıkmışsın demektir. Hedefinin dışına çıkmamalısın. Hangi amaçla yaratıldıysan, o amaç doğrultusunda yaşayacaksın. Eğer Allah'a kulluğun dışında başka bir amaç varsa, o takdirde yaratılış amacının dışına çıkmış demektir. Ve o takdirde boş işlerin peşinde demektir. Boş işlerin peşinde olanlar boş yaşamış olurlar. maksadımızın ne olması gerektiğini Kur'an bize bildiriyor. Neden yaratıldığımızı bize bildiriyor. Bu amacın dışında başka bir amacın olmaması gerektiğini öğretiyor. Sadece ve sadece Allah'a kulluk. Bunun için yaratıldık. Zengin olmak için değil, dünya perest olmak için değil, başka amaçlar peşinde koşanlar, şan şöhret peşinde koşanlar, mal mülk peşinde koşanlar, makam peşinde koşanlar, Allah sana diyor ki, seni ben bunlar için yaratmadım. Sadece ve sadece bana kulluk etmen için liyabudun kısmı liyarifun şeklinde tefsir edilmiştir. İbn Abbas'tan ve bazı alimlerden gelen rivayetlere göre liyabudun liyarifun manasından. Yani beni tanısınlar diye onları yarattım. İbadet yani tanımak manasında. Allah'ı tanısın, onu mabut olarak tanısın, ondan başka bir mabut, başka bir otorite tanımasın. Sadece bunun için yaratıldık. Nedir ibadet? Şekilsel bir takım şeyler değil. Zaten insan normalde istemese bile vücudu Allah'ın koyduğu kanunlara göre yaşamaktadır. Bütün hücrelerine varana kadar Allah'ın dediğini yerine getirmektedir. Bu manada insan zaten ister istemez Allah'ın kuludur. Kafirin bütün hücreleri bile Allah'a kulluk yapıyor. Firavun'un, Nemrut'un bütün hücreleri Allah'a kulluk yapıyor. Ama bizden istenilen bu tarzda bir kulluk değil. O ister istemez olan bir kulluk. Bizden istenilen ise isteyerek yapacağımız bir kulluk. İrademiz ile yapacağımız bir kulluk. Bizden istenilen budur. Kendi ihtiyarımız ile, kendi tercihlerimizle, şuurlu bir şekilde, kendimiz onu tercih ederek ve sevgi ile, aynı zamanda bilgi ile, aynı zamanda korku ile ibadet etmek. Bizden istenilen budur. Bilgisiz, tanımadan yapılacak olan ibadet ne kadar makbul olur? Allah'ı tanımadan, onun makamını anlamadan, onun İlmini, kudretini, sanatını, rahmetini anlamadan ona kulluk ne kadar gerçekçi olur? Sadece bilgi elbette ki yetmez. Bilgi de lazım, onun yanında sevgi de lazım. İnsan eğer Allah'ı bilmeden ona kulluk yapacak olursa, nasıl ki geçmişteki müşriklerden bazıları neredeyse tamamı diyorlardı ki biz atalarımızı bulduğumuz yol üzereyiz. Atalarımızı nasıl bulduysak biz de öyle ibadet ederiz. Allah Azze ve Celle onları reddediyor. Bilgiye dayanmayan bu ibadet şeklini reddediyor. Bilgiye dayanacaksınız buyuruyor. Ve buyuruyor onlara cevaben, ya ataları hiçbir şey bilmeyen cahil kimselerse de mi, yine mi onların peşinden gideceksiniz? Bilgiye dayanması gerektiğini öğretiyor. İbadette bilginin önemli olduğunu anlıyoruz. Bilinçli bir şekilde olması gerektiğini öğretiyor bize. Ama bilgi de yetmez. Aynı zamanda sevgi olması gerektiğini öğreniyoruz. Allah Azze ve Celle kendinin haklarını bize anlatıyor. Ya eyyuhennâsu budû rabbekumullezî halakakum vellezîne min kablikum leallekum tettekûn. Ey insanlar, sadece Müslümanlara hitap edilmiyor. Ey insanlar, sizi ve sizden evvelkileri yaratan Rabbinize ibadet edin. Allah hakkını bize hatırlatıyor. Sizi ve sizden evvelkileri yaratan diyerek bizim üzerimizdeki hakkını hatırlatıyor ve onun sevilmesi gerektiğini söylüyor. Allah'ı sevmelisiniz çünkü sizi yaratan, Allah'ı sevmelisiniz çünkü sizin rızkınızı veren, Allah'ı sevmelisiniz çünkü size doğru yolu gösteren. İnne aleyna lel huda, hidayet yolunu, doğru yolu göstermek bizim üzerimize vazife diyerek size doğru yolu gösterdi. O halde onu sevmelisiniz. Size bir şeyler vereni sevmez misiniz? Size doğruyu gösterenleri sevmez misiniz? Sizi yaratmadıkları halde, rızkınızı vermedikleri halde Allah'ın onlara verdiğinden size biraz bir şeyler verenleri sevmiyor musunuz? Her şeyi veren Allah'ı nasıl sevmezsiniz? Sizi yaratan O'dur. Rızkınızı veren O'dur. Yol gösteren de O'dur. O halde O'nu sevmelisiniz. Aynı zamanda O'nu yine sevmelisiniz. Çünkü O sizi seviyor. El-Vedud. Allah'ın esmasından biri de bu. El-Vedud, Allah kullarını sevendir. Madem ki Allah kullarını seviyor, kullar da Allah'ı sevmeli değil midir? Allah'ın hakkı değil midir? Ve Allah Azze ve Celle Hazreti İbrahim hakkında El-Halil ifadesini kullanıyor. Allah İbrahim'i Halil, yani dost edindi. Hulletten geliyor Halil. Hullet sevginin son derecesi demek. Allah kullarını bu kadar seviyor. Dolayısıyla onların da Rablerini sevmeleri gerekmez mi? Gerekir. Bu insan olmanın gereğidir. İnsan Rabbini sevebilir mi? Allah kulunu sever mi? Mu'tezile ile Cehmiye, Allah'ın kulunu gerçekte sevmeyeceğini, kulun da Allah'ı gerçekte sevemeyeceğini iddia ettilerse de, ehli sünnete göre kul Rabbini sever, Allah da kulunu sever. Onlara göre kul Rabbini sevemez hakkıyla, çünkü kul başka bir varlıktır, Allah başka bir varlıktır. Aralarındaki ontolojik farktan dolayı kulun Rabbini sevmesi mümkün değil. Allah'ın da kulunu sevmesi mümkün değil dediler. Halbuki Allah Azze ve Celle buyuruyor ki yuhibbuhum ve yuhibbune. Allah onları sever, onlar da Allah'ı sever. Açık ayet var. Ya eyyühellezine amenu men yertedde minkum an dinihi fesevfe ye'tillahu bi kavm. Yuhibbuhum ve yuhibbune. Ey müminler, sizden her kim dininden dönerse, dini hayat tarzından, İslam medeniyetinden vazgeçerse, Allah onları götürür, yerlerine başka bir millet getirir, Allah onları sever, onlar da Allah'ı sever. Böyle bir toplum sizi götürür, yerinize getirir. Demek Allah seviyor. Allahu veliyyüllezine amenu. Allah müminlerin dostudur buyuruyor. Kul in kuntum tuhibbun Allah fettebi'uni. De ki eğer Allah'ı seviyorsanız bana uyun. İttiba edin. Bana uyarsanız yuhbibkumullah. Allah da sizi sever. Demek ki Allah sever. Ve yağfir lekum zunubekum. Sizi severse günahlarınızı da mağfiret eder. Demek ki bu mümkün. Demek ki mesele ehli sünnetin dediği gibidir. Onlar her ne kadar aradaki farktan dolayı insan başka bir varlık, Allah başka bir varlık. O halde ikisi aynı cins bir varlık olmadığı için birbirlerini gerçekte sevmeleri teorik olarak mümkün değildir deseler de Allah Azze ve Celle kullarını sevdiğini açıkça ifade ettiği halde böyle bir takım tahminlerde bulunmak, felsefe yapmak doğru olamaz. Bunu neye göre söylüyorlar? Neye dayandırıyorlar? İkisinin farklı varlık olmasına. Sen Allah'ı ne kadar bilirsin ki? Allah'ı hakkıyla anlamak mümkün mü ki? Allah'ın kullarını sevemeyeceğini iddia edebiliyorsun. Kulun Rabbini sevmesini, Rabbinin vereceği mükafatı ve cenneti sevmek olarak anlamak istiyorlar. Allah'ın kulunu sevmesini de Allah'ın kullarının yaptığı güzel amelleri takdir etmesi ve onlara mükafat vermesi şeklinde anlamak istiyorlar. Halbuki Allah kulunu sever. İşte o yüzden kul da Rabbini sevmeli ve ona ibadet etmeli. Sadece sevgi de yetmez. Bir de korkmak lazım ibadetin gerçekleşebilmesi için. Çünkü bazen evet her ne kadar muhabbet bir muharrik ise de muhabbet ile sevgi ile insan harekete geçiyorsa da muhabbet insan harekete geçiren bir güç ve kuvvet ise de aynen onun gibi bir de onun gibi korku da bir muharriktir. İnsan bazen muhabbetle bir şeyler yapar, bazen de muhabbet ile yapmaz, korkuyla yapar. İşte onun için muhabbetullah'a da ihtiyacımız var, mehafetullah'a da ihtiyacımız var. Hem seveceksin hem korkacaksın. Yalnız sevmek gerekir dedi Hristiyanlar. Hata ettiler. İslam'daki Allah anlayışını tenkit ettiler. İslam'daki Allah anlayışının bir köle efendi ilişkisi şeklinde olduğunu, Müslümanların Allah'tan korkarak ibadet ettiklerini, bir diktatör gibi bir şey, Allah'ın, İslam'daki Allah'ın bir diktatör gibi bir şey olduğunu iddia ettiler. Allah'tan korkmaya gerek yok, onu sevmek lazım dediler. Eğer korkarsak sevemeyiz dediler. Hata ettiler. Çünkü insanın korkmaya da ihtiyacı var. Böyle dediler ve sonunda nereye vardılar? Korkmadıkları bir Allah anlayışına ulaştılar. Korkulmayan bir Allah ve onları haramlardan koruyamadı. Onlardaki Allah sevgisi onları haramlardan koruyamadı. Hani sevgi yeterliydi? Hani korkuya gerek yoktu? Bazen olur ki insan o anda Allah'tan korkmuyorsa kesinlikle kendi nefsine hakim olamaz. Ancak korku varsa o yaptığının cezasını çekeceğinden emin ise kesinlikle biliyorsa iman ediyorsa ancak o zaman kendisini kontrol altına alabilir. Gözünü haramdan nasıl koruyacak? Cebini haramdan nasıl koruyacak? Bir memura, önemli bir makamda olan bir memura, al sana 50 trilyon, şu işimizi hallet dedikleri zaman 50 trilyonu nasıl reddedecek? Kimsenin görmediği bir yerde, kendisine verildiği zaman buna nasıl hayır diyecek? Nefsinin kuvvetli olduğu bir anda gözünü haramdan nasıl koruyacak? Nefsini nasıl koruyacak? Cebini haramdan nasıl koruyacak? Allah korkusu lazım. Allah'tan korkmayanlar sonunda ne dediler? Ateş bize, yani ehli kitap, Yahudi ve Hristiyanlar, Allah'tan korkmaya gerek yok diyenler ne dediler sonunda? Nahnu ebnaullah ve ahibbau. Biz Allah'ın oğullarıyız ve Allah'ın sevgilileriyiz. Ondan korkmuyoruz dediler. Ve ateş bize dokunmayacak. Dokunsa bile sadece 7 gün dokunacak dediler. Ve her günaha girdiler. Allah'a ibadeti de terk ettiler. Bizim ibadete ihtiyacımız kalmadı dediler. Hazreti İsa geldi, bizim günahlarımız namına çarmıha gerildi, acılar çekerek öldü ve bizim günahlarımız bağışlandı. Artık günahımız yok, ibadete de ihtiyacımız yok dediler. Korku olmazsa işte böyle olur. Halbuki insan Rabbine nasıl yaklaşacak? İbadetler olmadan kul Rabbine nasıl yaklaşacak? Kul ibadet etmeden nasıl kamil bir insan olacak? Her ibadet insanı bir yönden kamilleştirir. Her ibadet insanın bir yönünü tedavi eder. Namaz insanı bir yönden eğitir. Zekat başka bir yönden, oruç başka bir yönünü tedavi eder. Hac başka bir yönden eğitir. İnsanı ibadetler adam eder. İnne salate tenha anil fahşai vel munkar. Namaz sizi her türlü hayasızlıktan ve kötülükten alıkoyar. Demek ki namazın böyle bir vazifesi var. Demek ki her bir ibadetin bir vazifesi var. İnsanın bir yönünü tamamlamaktadır. Nasıl ki vücudumuzun A vitaminine, B'ye, C'ye, D'ye, E'ye ihtiyacı varsa, aynı şekilde böyle ibadetlere de ihtiyacı var. O yüzden Allah Azze ve Celle "Va'bud Rabbeke hatta ye'tiyekel yakin" buyurur. Rabbine ibadet et ölüm sana gelene kadar. Ölüm döşeğine düşene kadar. Ölümü artık aynel yakin seviyesinde görene kadar. Öleceğimizi ilmel yakin biliyoruz zaten. Ama ölüm döşeğine düştüğümüz zaman aynel yakin seviyesinde öleceğimizi hissederiz. İşte o düzeye gelene kadar, adeta Azrail'i görene kadar, bunun Türkçesi bu. Azrail'i görecek, hissedecek, ölümün kokusunu alacak duruma gelene kadar, yani o noktaya kadar. Bazı sapmış olanlar, dediler ki bize Hazreti Ali tarafından ilim geliyor. Nasıl geliyorsa. Hazreti Ali tarafından bize ilim geliyor. Hazreti Ali ilmin kapısı, bize o taraftan ilim geliyor. Artık bizim ibadete ihtiyacımız kalmadı. Behey zalimler. Hazreti Ali'nin kendisi hepimizden fazla Allah'a secde ediyordu. Hazreti Ali sabah namazına giderken şehit edildi. Nasıl bunları söylersiniz? Va'bud Rabbeke hatta ye'tiyekel yakin demiyor mu ayet diyorlar. Yakin, kesin olan, sana gelene kadar Rabbine ibadet et. Bize yakin geldi diyorlar. Hazreti Ali'den bize yakin geldi. Nasıl geldiyse saçmalıyorlar. Hazreti Ali'den bize yakin geldi. Artık ibadete ihtiyacımız kalmadı. Ayette ne buyuruyor? İlim gelene, yakin gelene kadar. Zaten bize yakin geldiğine göre artık ibadete ihtiyacımız kalmadı dediler. İbadetten kaçmak isteyenler, kulluğun güzelliğini anlamamış cahiller, secdenin güzelliğini anlamamış gafiller, şehvetlerinin peşinden gitmekten başka bir şey bilmeyenler, basit insanlar, basit arzularının dışında başka bir şey bilmeyenler, basit lezzetlerin dışında yüce lezzetlerin farkında olmayanlar, onlar ayetleri bu şekilde saptırırlar ve yakin bize nasılsa geldi, artık bundan sonra ibadete ihtiyacımız kalmadı derler. İmam Gazali gibi nice müştehitler böylelerinin katli vaciptir demişlerdi. İbadete ihtiyacının olmadığını iddia edenler. Bu ayette kastedilen şey, yakin sana gelene kadar ibadet et, yani ölüm sana gelene kadar, ölüm döşeğine düşene kadar, Ona Kur'an yakin diyor. Çünkü yakini bir bilgidir. Herkes öleceğini bilir. İlmel yakin. O yüzden Kur'an ölüme yakin der. Hem de ölüm döşeğine düşene kadar demek. Yani artık ölümün kokusunu alıp ilmel yakinden aynel yakine yükselene kadar, yakini bir bilgi ile bilene kadar Rabbine ibadet etmeye devam et. İbadet elbette şekilsel şeylerden ibaret değil. İbadet aynı zamanda yeryüzünde Allah'ın kanunlarına göre yaptığımız bütün hareketlerdir. Allah'a yaklaşmak maksadıyla yapılan, kalbinizde Allah varsa ve Allah'ın kanunlarına göre yapıyorsanız her yaptığınız ibadet hükmüne geçmektedir. Çünkü Allah Azze ve Celle bize yeryüzünde medeniyet meydana getirme görevi de vermiştir. Huve enşa'akum minel ard. O sizi yeryüzünden, yani topraktan yarattı. Ve sta'amerakum fiha. Ve sonra orada bir umran, bir medeniyet meydana getirmenizi istedi. Bu böyle bir vazifemiz de var yani. Bir medeniyet meydana getirme. Bu yalnız namaz kılmakla olmaz ki. Dolayısıyla medeniyet, İslam'a uygun bir medeniyet meydana getirmek için yapılan diğer çalışmalar da ibadet sayılabiliyor. Allah Azze ve Celle biliyor ki hayatta yaşayabilmemiz için namazın, orucun dışında bir sürü şey yapmamız gerekiyor. Ev yapmamız lazım, araba yapmamız lazım, tarlayı sürmemiz lazım. Domates, salatalık, buğday ekmemiz lazım. Allah bunu bilmektedir. Ve o yüzden bunları da ibadet kapsamına almıştır. Bunlar yaptığı zaman insan ibadet yapmış olmazsa eğer, o takdirde bunlar için mi yaratılmış olacak? Ayette ne buyuruyordu? Cin ve insanı başka bir maksatla değil, sadece ibadet maksadıyla yarattım. Ama insan başka şeyler de yapmak zorunda hayatın içerisinde. Dolayısıyla onları da ibadet kapsamına alıyor. Eğer kalbinde Allah varsa, dünya perestlik için onları yapmıyorsa, sadece dünyada daha zengin, daha zengin, daha zengin olmak için yapmıyorsa ve Allah'ın kanunlarına uygun bir şekilde çalışıyorsa, onları da ibadet sayıyor. Çünkü onlar hayatın icabıdır. Ve yeryüzünde halife olarak görevlendirilmiş insan, Allah'ı temsil etmekle görevli. Yeryüzünde Allah'ın halifesi olacak. Dolayısıyla Allah'ın halifesi olarak yapmış olduğu her şey ibadet sayılacak. Allah Azze ve Celle insanı halifesi olarak tayin etmedi mi? İnsanı yeryüzünden mesul kılmadı mı? Allah'ın istediği gibi bir dünya meydana getirmekle görevlendirmedi mi? Dolayısıyla bu amaçla yapmış olduğu her şey, halife olarak Allah'ı temsil etmek için yapmış olduğu her şey, Allah'ın istediği bir dünya ve bir medeniyet getirmek için, meydana getirmek için yapmış olduğu her şey ibadet sayılmaktadır. İslam medeniyetini kurmak için yaptığı faaliyetler de ibadet hükmündedir. Çünkü bunları da yapmakla mükelleftir. Bunlarla da insan emrolunmuştur. Ve ibadet kavramını Hazreti Peygamber'den öğrenelim. Efendimiz Mekke'nin fethi sırasında, Mekke fethedildikten sonra orada bir konuşma yapıyorken, Adi bin Hatem de kaçmıştı, Hristiyandı, esir olmamak için kaçmıştı. Sonra kız kardeşi esir edilmişti ve Peygamberimiz o kadının İslam'ı öğrenmesi için birkaç gün Müslümanların arasında kalmasını istedi. Sonra kadını serbest bıraktı. Kadın gitti kardeşine durumu anlattı. Dedi ki gel Müslüman ol. İslam bizim bildiğimiz gibi değilmiş. Ben onların arasında kaldım ve öğrendim. Gel dedi sen de Müslüman ol. Kardeşi döndü geldi. Peygamberimizle görüşecek, konuşacak, kafasına yatarsa iman edecek, yatmazsa geri gidecek. Efendimiz o sırada Tevbe suresinin 31. ayetini okuyordu insanlara. O ehli kitaptan olanlar, rahiplerini, bilginlerini ve Meryem oğlu İsa'yı Allah'tan başka Rab edindiler. Halbuki onlar da tek olan Allah'a ibadetle emrolunmuşlardı. Bu ayeti okuyorken Efendimiz Adi bin Hatem boynunda bir haç içeriye girdi. Bu ayeti duydu ve itiraz etti. Dedi ya Muhammed biz rahiplerimizi, bilginlerimizi, Meryem oğlu biz rahiplerimizi, bilginlerimizi Allah'tan başka Rab edinmedik, onlara rükû etmedik, secde etmedik. Neden Kur'an böyle söylüyor? Neden onlar Rab edindiler diyor? Neden onlara ibadet ettiler diyor? Biz onlara rükû mu ettik, secde mi ettik? Efendimiz buyurdu ki, onlar o rahipleriniz, bilginleriniz, reisleriniz, devletinizi idare edenler, Allah'ın helallerini haram ettiler. Haramlarını da helal ettiler. Siz de onların helal dediğine helal, haram dediğine haram demediniz mi? Onların serbest bıraktığını serbest kabul ettiniz. Yasak dediklerini yasak kabul ettiniz. Haram demek yasak olan demek. Helal demek serbest olan demek. Helalin haramlaştırılması, helal yani serbest olanın yasak edilmesi, başörtüsü gibi helallerin ya da farzların yasaklanılması ya da bunun tersine haramların helal edilmesi, yani yasak olması gerekenlerin serbest bırakılması, içkinin, kumarın, faizin, zinanın serbest olması gibi. Onlar size yasaklanılması gerekenleri serbest ettiler. Haramları helal ettiler. Helalleri de haram ettiler. Siz de onlara uymadınız mı? Evet dedi Adi bin Hatem. Efendimiz buyurdu ki, işte bu onlara ibadetin ta kendisidir. Secde etmen gerekmez, rükû etmen gerekmez. İbadet sadece o değil. İbadet itaat etmek demek. Birisi sana Allah'ın kanunlarına aykırı bir kanun koyar. Allah'ın emirlerine aykırı bir emir verirse, sen de ona canı gönülden itaat edersen, ona ibadet etmiş oluyorsun. Rükû etmesen de, secde etmesen de, bu ona ibadetin ta kendisidir. Böyle yapan, Allah'ın hükümlerine, emirlerine aykırı emir veren, ben sizin Rabbinizim demiş olmaktadır. Otorite olan benim, benim dediğime uyacaksınız demiş olmaktadır. Allah'a değil bana itaat edeceksiniz demiş olmaktadır ve bu Rablik ilan etmektir. Ona itaat edene gelince o da onun kulluğunu kabul etmiş olmaktadır. İsterse ona rükû etmesin, secde etmesin. Ve yapmış olduğu itaat de ona ibadet hükmündedir. Allah Azze ve Celle sadece kendine ibadeti emrettiği halde kullara kulluk yapanlar, Allah'ın önüne başkalarını geçirenler, Allah bir kanun ve bir medeniyet gönderdiği halde başka kanunları ve medeniyetleri kabul edenler, bunlar onlara kulluk yapmış olurlar. onları Rab olarak kabul etmiş olurlar. Yaptıkları itaat de onlara ibadet sayılır. Halbuki sadece Allah'a ibadetle emrolunmuşlardı. Onları başka bir maksatla değil, sadece bu maksatla yarattım buyuruyor Allah Azze ve Celle. İbadet edecekler, hayatlarının bütün alanlarında Allah'ın dediği olacak. Hayatlarının bütün alanlarında, doğumdan ölüme kadar, hayatınızda ne varsa, sadece namaz, oruç değil, parayı kazanırken de Allah'ın dediği gibi kazanacaksın, harcarken de onun dediği gibi harcayacaksın, mirası çocuklarının, akrabalarının arasında taksim ederken, Rabbinin dediği gibi taksim edeceksin. Hırsıza ceza verirken de Allah'ın dediği gibi vereceksin. Kılık kıyafetini de Allah'ın dediğine uyduracaksın. Hayatında her ne varsa, sadece iman esasları değil, sadece şekilsel ibadetlerde değil, sadece ahlakta değil, muamelat esaslarında da, ceza hukukunda da, ailevi meselelerde de, savaşla ilgili, barışla ilgili esaslarda da, her meselede ondan alacaksın. İşte o zaman sadece ona ibadet etmiş olacaksın. Yoksa namazda Allah'a ibadet eden, oruçta Allah'a ibadet eden ama başka meselelerde başkalarına itaat edenler, başkalarına ibadet edenler, Allah'a onları şirk koşmuş olurlar. Allah'la birlikte başkasına ibadet edilemez. Allah ile birlikte başkalarına itaat edilemez. Allah'a rağmen başkalarına itaat edilemez. Çünkü yaratıcımız O'dur. Üzerimizde hak sahibi olan da O'dur. En iyi bilen de O'dur. Yetki sahibi olan da O'dur. Koyduğu kanunlarla ne gibi sonuçlar çıkacağını bilen de O'dur. O kanunların ileride nasıl sonuçlar doğuracağını bilen, gaybı bilen de O'dur. O halde insan sadece ve sadece O'ndan almalıdır. Bunun için yaratıldık, başka bir maksatla değil. İşte ey Resulüm, onları hatırlat. Müminlere öğüt fayda verir. Sen onları hatırlat. Neyi hatırlatacak? Peygamber ve İslam davetçileri namazı mı, orucu mu, ahlakı mı, neyi hatırlatacaklar öncelikle? Öncelikle ibadet meselesini. Allah'a ibadet, yani sadece Allah'a itaat, ondan başkasına itaat edilmemesi, Allah'a şirk koşulmaması, sadece ona ait, ona itaat edilmesi. İslam davetçilerinin ilk hatırlatmaları gereken mesele bu. Ve Allah Azze ve Celle o yüzden hemen sonrasında bu ayetini gönderiyor. Ayetler arasında böyle bir bağlantı var. Me uridu minhum min rizk. Ben onlardan rızık istemiyorum. Ve me uridu en yut'imun. Ve onlardan ben it'am etmelerini, yemek edirmelerini de istemiyorum. Ben onlardan bana ibadet etmelerini isterken benim ihtiyacım olduğu için istemiyorum. Onların ihtiyacı var. Onun için istiyorum. Adam olmaları için ibadet etmeleri gerekiyor. Kamil olmaları için ibadet etmeleri gerekiyor. Bana bütün kainat ibadet ediyor. İnsan etmese kendi kaybeder. Bunu söylemek istiyor Allah Azze ve Celle. Ey insan ve cin, ibadet etmezseniz siz kaybedersiniz. Bana bütün mahlukat ibadet ediyor. Hatta senin vücudundaki hücreler bile bana ibadet ediyor. Benim dediğim gibi yaşıyor. Senin hücrelerine varana kadar benim hakimiyetim altında. Ben sadece sana cüz'i irade verdim. Ben senin istekle bana ibadet etmeni istedim. Sen istekle ibadet edersen, sevgiyle ibadet edersen, sana bir de ahiretimi vereceğim. Etmezsen sen kaybedeceksin. Allah'ın insanların ibadetine ihtiyacı yok. Fakat insanın insan olmak için ibadet etmeye ihtiyacı var. Bir evlat anasına, babasına hürmet etmesi gerekmez mi? Ananın, babanın onun hürmetine ihtiyacı yok. Ama o eğer adamsa onun buna ihtiyacı var. Anasını, babasını sokağa atsa, anasına, babasına 3 kuruş para için terbiyesizlik yapsa, alçaklık yapsa, anaya, babaya bir şey olmaz ama kendisi çok şey kaybeder. Allah'ın bizim ibadetimize ihtiyacı mı var ki bizden ibadet istiyor diyenler? Ya da haşa, Allah da bizim gibi menfaatçi. O da bizim gibi menfaatlenmek istiyor diyenler. Bizim ibadetimizle Allah da menfaatleniyor diyenler. Allah Azze ve Celle onlara cevap veriyor. Sizden rızık istemiyorum. Sizden beni doyurmanızı da istemiyorum. Sizin ibadetlerinize ihtiyacım yok. Ancak sizin buna ihtiyacınız var. Sizi cennetime koymam için bunu yapmanızı istiyorum. Cennete girmeniz için buna ihtiyacınız var. Kamilleşmeniz için buna ihtiyacınız var. Herkesin derecesinin belli olması için buna ihtiyacınız var. Yoksa nasıl dereceleriniz belirlenecek? İnnallahu ve razzaku zul kuvvetil metin. O Allah muhakkak ki razzak olandır. O rızık veriyor, rızıklanacak değil. O razzaktır, siz merzuksunuz. O sizi rızıklandırıyor, o merzuk değil. Hazreti İsa'yı ilahlaştıranlar, Allah Azze ve Celle onlara da cevap vermiş oluyor. Efendimiz Hazreti İsa'yı ilahlaştıranlara demişti ki, İsa merzuktu öyle değil mi? Rızıklanıyordu, yiyordu, içiyordu öyle değil mi? Halbuki Allah rezzaktır öyle değil mi? Evet dediler. O halde dedi, nasıl İsa'ya Tanrı dersiniz? O merzuk idi, rızıklanıyordu. Halbuki Allah rezzak olur, rızık verir. İsa ise rızık vermiyordu, rızıklanıyordu. Susmak zorunda kaldılar. İnna Allaha huver razzak. O Allah rezzak olanın ta kendisidir. Sizden rızık istemiyor. Zul kuvve, kuvvet sahibidir. Ve el metin, şiddetli bir kuvvete sahip ve sağlam bir kuvvete sahiptir. Metindir, onun kuvveti sarsılmaz. Yani bazı kuvvetler sarsıntı geçirebilir. Süper güç olan nice devletler yıkılmadı mı? Tarihte nice medeniyetler yıkılmadı mı? Dünya devleti Osmanlı bile yıkılmadı mı? İnsanların kuvvetleri metin değildir. Ama Allah zul kuvvetil metin olandır. O kuvvet sahibidir, aynı zamanda kuvveti şiddetlidir, aynı zamanda sağlam bir kuvvete sahiptir. Onun kuvvetinin sağlam olduğunun en büyük delili kainattaki nizamın devam ediyor olmasıdır. Eğer kuvveti şiddetli olmasaydı ve metin olmasaydı, sağlam olmasaydı kainattaki nizam mutlaka bozulurdu. Madem bozulmuyor demek ki ayet doğrudur. Madem ki düzen devam ediyor milyarlarca yıldır, demek ki zul kuvvetil metindir gerçekten de. O halde sizin ibadetlerinize ihtiyacı yok. Böyle birisinin sizin ibadetinize ihtiyacı olmaz. Kainata bir bakın. Şöyle bir düşünün. Bir bakın uzaya. Son tespitlere göre 200 milyar galaksi olduğu tahmin ediliyor. Evrenimizde 200 milyar galaksi olduğu tahmin ediliyor. Evvelden tahminler 100 milyar diyordu. Teleskoplar geliştikçe 200 milyara çıktı tahminler. Sayısını Allah bilir. Ve şimdi yeni teoriler ortaya atılıyor. Paralel uzay teorileri, bütün bu galaksilerin, bu uzayın yalnızca bir uzay olduğu, bu uzay gibi başka uzayların olduğu tahmin edilmeye başlanılıyor. Haydi vazgeçtik onlardan. 200 milyar galaksi. Her galakside kiminde 100 milyar, kiminde 200, kiminde 300 milyar yıldız, yani güneş. Ve bu yıldızların etrafında gezegenler, dünya gibi, Mars gibi, Jüpiter gibi, Satürn gibi gezegenler ve onların etrafında ay gibi uydular. Ve bunların aralarında trilyonlarca kilometre mesafeler, ışık yılıyla ifade edilen 9.4 trilyon kilometre bir ışık yılı. Milyon milyarlarca ışık yılı mesafedeki yıldızlar, gezegenler. Düşünebiliyor musunuz kainatın büyüklüğünü? Yüzlerce milyar galaksi. Her galakside yüzlerce milyar yıldız. Her yıldızın etrafında onlarca gezegenler, uydular. Aralarında trilyon trilyon kilometreler. Ve sizin şu koca dünya dediğiniz dünya, işte bu uzaydaki bir kum tanesi gibi. Ve biz de o koca dünyada bir kum tanesiyiz. İnsan neyine güveniyor, şımarıyor da Allah'ın dünyasında oturuyor, Allah'a isyan ediyor. Hiç olduğunu nasıl anlamıyor? Kainata bir baksa kendisinin hiç olduğunu anlayacak. Allah'ın kainatına bakan Allah'ın zul kuvvetil metin olduğunu da anlayacaktır. فَاِنَّ لِلَّذ۪ينَ ظَلَمُوا ذَنُوبًا مِسْلَ ذَنُوبِ اَصْحَابِهِمْ Muhakkak ki o zalimlere Allah'tan başkalarını ilahlaştırmış, şirke düşmüş, zalim olmuş. Şirk en büyük zulümdür. Ya da Allah'a kulluk yapmamak suretiyle nefsine kulluk yapmış, şeytana kulluk yapmış, insanlara kulluk yapmış, Allah'a itaat edeceğine kullara kul olmuş, onlara itaat etmiş. Hür olacağını, özgür olacağını zannediyordu. Köle oldu, nefsinin kölesi oldu ve kendisini cehenneme atan, kendisine zulmeden bir insanı cehenneme, bir insanı ateşe atsanız, itseniz ona zulmetmiş olmaz mısınız? Bu zulümdür de, sizi zalim yapar da kendinizi ateşe atsanız sizi zalim yapmaz mı? Zulüm olmaz mı? Ha başkasını öldürmüşsünüz, ha kendinizi katil olmaz mısınız? Kendisine zulmeden kulluk yapmamak suretiyle özgür olmak isteyerek, Allah'a karşı özgür olmak isteyen, Allah'a kulluk yapmak istemeyen, hür olacağını zanneden ama nefsine esir olan, şeytana esir olan, kulların esiri olan, Allah'a itaat etmeyip ideolojilere itaat eden ve dünyasını da ahiretini de berbat eden, insana yakışmayan bir medeniyet meydana getirenler, zulmetmiş olanlara, onlara bir zenub var. Zenub, büyük bir tas düşünün, büyük bir tas, askeriyedeki kepçe gibi. Bir kepçeyi daldırırlar, bir kepçede 20 kişilik yemek var. Öyle büyük kepçeleri düşünün. Zenub işte o. Burada istiare sanatı var. Onlara bir zenub var. Yani onlara bir kepçe var. Yani nasıl ki kepçe ile hani çokluğu ifade etmek için onlara büyük bir azap var manasında. Onlara dolu dolu azap var. Onlara okkalı bir azap var manasında. O zalimlere zenub var. Onlara dolu dolu, bol kepçeli, büyük kepçeli azap var. Misle zenubi eshabihim. Tıpkı arkadaşlarının zenubu gibi. Nasıl ki onlar gibi olanlara, önceki kafirlere de öyle var, işte onlara da böylesi var. Fela yestacilun, acele etmesinler. Görecekler, az kaldı. Kıyamete bile az kaldı ama haydi kıyametten vazgeçtik. İnsanın zaten ömrü kısa değil midir? Fela yestacilun. Herkesin kendi kıyameti, kendi ölümüdür. O büyük kıyamet gelmeden evvel zaten bizim küçük kıyametimiz gelecek. Nasılsa öleceğiz. Fela yestacilun. İsticale etmesinler, acele etmek istemesinler. Azap az kaldı, görecekler. Feveylun lillezine keferu min yevmihim. O günden dolayı onlara gelecek olan, o günlerinden dolayı o kafirlere yazıklar olsun, veyl olsun. Min yevmihimul lezi yu'adun. Öyle bir gün ki onlara vaat ediliyor. Onlara vaat edilen o günlerinden dolayı cehenneme girecekleri, cehennemle vaat olunuyorlar çünkü bunlar, onların o günlerinden cehenneme girecekleri o günden dolayı onlara veyl olsun. Yani cehenneme girdikleri zaman nereye kaçacaklar, onlara yazıklar olsun. Allah Azze ve Celle bu şekilde sureyi bu ayetle bitiriyor ve kafirleri kınayarak bitiriyor. İnsan Allah'a kulluk için yaratıldığı halde özgür olmaya kalkışıyor. Gökteki yıldızı tanrılaştırıyor. Yerdeki putları tanrılaştırıyor. Mezardaki atalarını tanrılaştırıyor. Yıldızın peşinden gittiğini söylüyor. Ona ibadet ettiğini söylüyor. Kendi eliyle yaptığı putlara ibadet ettiğini iddia ediyor. Ya da mezardaki atalarının izinden gittiğini söylüyor. Ya da falan ideolojinin peşinden gittiğini söylüyor. Hakikatten nefsine göre yaşamaya devam ediyor. Aslında onlara da tapmıyor. Kendi nefsine tapıyor. Ve Allah'a kulluk yapmak istemeyen bu insan nefsinin kulu, kölesi oluyor ve yine özgür olamamış oluyor. Allah Azze ve Celle böylelerini kınıyor ve onlara yazıklar olsun buyuruyor. Ya Rabbi, Kur'an'ın mesajını anlamayı nasip eyle. Ya Rabbi, seni sevmeyi nasip eyle. Seni sevenleri sevmeyi nasip eyle. Ya Rabbi, sana kulluğu sevdir bize. Ya Rabbi, yeryüzünde sen rızan için çalışan kardeşlerimize yardım eyle. Ya Rabbi, yeniden İslam medeniyetini nasip eyle. Ya Rabbi, günahlarımızı affu mağfiret eyle. Lillahi Teala'l-Fatiha.